Ayrım 4.
Kendi günlük yaşamlarımızda kolektif cinneti savunduğumuz basit örneklerle dolu. Hızlı, daha hızlı arabalar imal etmek ve satın almak için milyonlar harcıyoruz, aynı zamanda hız limitini denetleme ve azaltma çabasını da sürdürüyoruz. Dünyada yaşamak için bol miktarda mekan olduğu halde birbirimize öylesine yaklaştık ki yürümemizi ve durmamızı düzenleyen ışıklara muhtacız. New York'ta otopark sorunu yüzünden birbirini öldürenler bile var. Bu kolektif cinneti öylesine benimsemişiz ki onun ayrımına varmak bir zeka ölçütü sayılıyor. Bu yüzden dünyadaki en yaygın zeka testinde şu soru gündeme geliyor. Neden kent içindeki arazi, kırsal kesimdeki araziden daha pahalı? Bu çılgın kolektif düzenin rasyonalizasyonu zekanın bir belirtisi sayılıyor artık. Psikiyatrist bireysel deliliğimizi frenleme ve sınırlama konusunda bize yardım ederken, aynı zamanda totaliter kolektif deliliğe uyum sağlamaya ve onu paylaşmaya doğru yöneltir bizi. Onun işi, bizim topluma ayak uydurmamızı sağlamaktır. Toplumun durup düşünecek zamanı yoktur, o hep hareket halindedir. Bu tempoya ve strese dayanamayıp, saf dışı kalan bazı bireyler olduğunda ya da bu tempoyu belirleyen idoller öldüğünde, başkaları hemen onların yerini alır. Toplumun temposuna ayak uyduramamak, onun akışına ve sürekli değişen standartlarına uyamamak, psikiyatrist için de bizim için de psikolojik sorunların belirtileri sayılır. Bu bağlamda psikiyatriste giden kişi, yeniden yarış pistine çıkmazdan önce yağlama servisinde teknik bakım gören bir yarış arabasına benzer. Yarışın kendisi asla sorgulanmaz. Yarışı sorgulayanlarsa, psikiyatrist tarafından sorgulanırlar. 8. Kolektif deliliğin totalitarizmine karşı çıkmanın yegane yolu bireyden geçer. Homo sapiens'in zenginliği, üyelerinin heterojen olmasında kendini gösterir. Yaratıcılık, dünyaya ve evrene bakış açısından sonsuz kombinasyonlar içerir. Bu heterojenlik, Homo sapiens türünün bir süre daha sürmesinin bir garantisi olabilir. Oysa türümüz biyolojik bakımdan giderek daha standart bir kalıba giriyor. Çevreyi kontrol ve standartize etme yoluyla, evde, arabada ve iş yerinde klima ve ısıtma cihazlarıyla aynı ısı, aynı tip besin, yeme ve uyuma adetleri, aynı tip ilaçlar, özellikle penisilin, giderek daha tek düze ve dolayısıyla daha zayıf bir tür haline geliyoruz. Ancak bütün standartizasyona rağmen çevremizi denetlemeyi ve değiştirmeyi başarabildiğimiz için hayatta kalma şansımız var. Tabii burada denetleme çabalarımız yüzünden sonunda ekolojik sistemi bozmamız ve böylece her tür yaşama olanağını yok etmemiz tehlikesi de mevcut. Psikolojik standartizasyon da bizim için sağlıksız. Başka hiçbir türde bu dikkate alınacak bir sorun değildir. Politika, ekonomi, eğitim, eğlence hepsi birbirine bağlantılı güçlerin tekellerin denetiminde. Görünürdeki çeşitliliğe rağmen cinsel davranışlarımız, zaman ve mekan ilişkilerimiz, evrene, kuşlara, arabalara karşı tutumumuz. Her şey önceden saptanmış standartlarla uyum halinde olmak durumunda. Bu durumda insan davranışlarındaki çeşitlilik, cinsel faaliyetlerden tutun da düşünce biçimlerine varıncaya kadar tüm açılardan tek yönlü olma yolunda. Özgürlük, güç merkezlerince lanse edilen şıklardan birini özgürce seçmekle sınırlı. İnsanlar bir dünya tüketicisinin önceden belirlenen çok seçenekli normallik ölçütlerine göre biçimlendiriliyor. Psikolojik farklılaşmamız, hayatta kalmamız açısından iki bakımdan önemlidir. Birincisi, bu, totalitarizme karşı bir garanti oluşturur. Toplum, bireysel deliliğe izin verdiği oranda kolektif deliliğe katılma oranı o derece az olur. İkincisi, gelecek yüzyılların bilinmezliğine karşı bize yardımcı olma açısından. Bilgi patlamasını, sonsuzluk ve uzaydaki bilinmeyenlerle giderek artan maceramızı dikkate alırsak, bireysel çeşitliliği mümkün olduğu kadar çok korumamız gerekir. Robotlar ve en geliştirilmiş bilgisayarlar bile önceden bilinmeyen olaylar karşısında tepki göstermekte tümüyle başarısız kalabilir. Bireyin ifade potansiyelinin en üst düzeyine erişmesine fırsat veren bireysel delilik, türün değişik durumlara tepki gösterme ve onlar üzerine yeni bir şey kurma beceri ve yaratıcılığını da artırabilir. 9. 20. yüzyılda deliliğin ve özgürlüğün standartlaştırılması, yaşamın kendisindeki yoğunluk duygusunu ortadan kaldırmaktadır. Artık hiçbir şey derinlemesine duyumsanmıyor, derinliğe vakit yok. Tüm deneyimler uçarcasına geçmelidir. Deneyimler eşya gibi taşınır, satın alınır ya da atılır. İnsan canı istediğinde deneyim yapar. 20. yüzyıl deneyimi mağazadan bir şey almak gibidir. Dostoyevski'nin bir kız çocuğu ile giriştiği cinsel ilişki yüzünden derin bir suçluluk duygusuyla acı çektiği söylenir. Vicdan azabı ile kıvranıyordu Dostoyevski. Oysa bugün seyahat acenteleri seks turları düzenliyor. Manila veya Bangkok'a uçarak çocuk fahişelerle istediğiniz kadar cinsel ilişki kurup huzur içinde yuvalarınıza dönebiliyorsunuz. Tüketilen deneyim ruhu körletiyor, vicdanı yok ediyor. Yukarıdaki seks turizmi örneğinde olduğu gibi insan için özel olarak hazırlanmış çevrelerde hemen hemen her şeyi deneme olanağı giderek artıyor. Haz turizmi sayesinde insan, kurban etme töresi de dahil bir büyücülük törenine katılabileceği gibi Kuzey Kutbu yolculuğuna da çıkabilir. Bir İngiliz malikanesinde feodal beyler gibi de yaşayabilir vesaire vesaire. Genelde size iyi vakit geçireceğinize, zevk alacağınıza, heyecan duyacağınıza dair garanti bile verilir. Kontrollü deneyimin totalitizmine bir hayal gücü yoksunluğu eşlik eder. İyi, batı restoranlarında bile yemek listesi ve garson bir cezaevindeki iç tüzükle gardiyana benzer. Bu yemeğin yanında iki sebze alabilirsiniz. Bu menüde salata yoktur. Yemek yemek kontrol altındaki bir deneyimdir, seks de öyle. Sonsuz bir deneyim zenginliği yerine binbir türlü seks araç gereci, seks makineleri, vibratörler ve zevk hissimizi standartize edip sınırlayan çeşitli maddi objelerle karşı karşıyayız. Yemek yemek, seks, delilik bunların hepsi kategorilere indirgenmiştir. Topyekün deneyim diye bir şey yok artık. Sınırlanmış, çok seçenekli bir listeden belirlenmiş bir deneyim örneğini seçmeyi yeğliyoruz. 10. Deli, uygarlığın anti kahramanı olacaktır. Standartizasyon ve totalitarizmin içeri sızmasına karşın hala deli olmayı başarabilenler gerçekten çok güçlü ve eşsiz bireylerdir. Deli sözcüğünü hafife almamalı. Bu ayrıcalık pek az insana verilebilir. Çünkü beraberinde çok büyük acılar getiren bir ayrıcalıktır bu. Bu acılar nadiren hafifletilebilir. Deli öylesine yalnızdır ki tuttuğu yolda dünya ve evrenle duygu birliği içinde olsa bile övgü ve cezanın da ötesindedir o. Hepimizin içindeki totalitarizmin üzerine kurulu totaliter devletin karşısında deliler tek başına. Üstelik biyokimyasal teknoloji ve genetik mühendisliğinin tehdidi altında. Kendimizi koruyamayacaksak hiç olmazsa bırakalım deliler deliliklerinde özgür kalsınlar. 31 Ekim 1986 Marburg. Burada yemek yeriz, şurada da uyuruz. 5. Kontes. Ama niye bu kadar içiliyor? Antonio. Bizi yabani hayvanlardan ayıran şey budur madam. Susamadığımız zaman içmek ve canımız istediği zaman sevişmek. Bu Marcus. 1. Yüzyılımızın klasik ev apartman birimi çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Her alan bedenin belirli bir fonksiyonuna göre ayarlanmıştır. Böylece oturmak için bir oturma odası, yemek için yemek odası, uyumak için yatak odası, yıkanmak ve bağırsakları boşaltmak için banyo dairesi, yemek pişirmek için de bir mutfak vardır. Çağdaş mimarinin buna tepkisi hiç olmazsa duvarları açmak, daha doğrusu onları yıkmak oldu. Böylece mekanlar arasında mümkün olduğu kadar insani temas kurulması sağlanacaktı. Ama mekanın kullanımı hala totaliterdir. Nerede, ne yapılması, hatta nasıl yapılması gerektiği emredilmektedir. Bedenin çeşitli fonksiyonlarına uymak suretiyle çağdaş yaşama mekanı bizi bölmekte ve yönetmektedir. Oysa insan bir bütündür ve çok fonksiyonlu bir organizmadır. 2. Mekanın en etkili biçimde kullanıldığı uzmanlaşmış apartman modeli totaliter bir düzenlemeyi yansıtır. Bu plan, milyonlarca insanın tıpatıp aynı hareketleri yapıp, tıpatıp aynı çevreye tabi olarak yaşaması sonucunu doğurur. Mekanın bu uzmanlaşmış düzenlemesi, neyin nerede yapılacağını dikte ettiğinden, aynı çatı altında yaşayanların birlikteliğinin de ortadan kalkmasına yol açar. Mekanın kullanımını yeniden düzenleme amacıyla yapılacak herhangi bir yaratıcılık faaliyetini engeller. Her şeyin yerinin belli olmasıyla, çevrede bir düzen duygusu yaratarak yalancı bir gerçeklik örneği koyar ortaya. Özetle, bir asker için kışla neyse, vatandaş için de apartman dairesi odur. Kışla, kayıtsız, şartsız bir disipline aşılamaya yarayan üniformanın bir uzantısıdır. Aynı şey, şimdi içinde yaşadığımız mekanlar için de geçerli. Bizler, içinde yaşadığımız yüzyılda apartman kışlalarında oturan sivil askerler haline geldik. Özellikle, mekanın her köşesinde azami yarar sağlanan yeni tip apartmanlar, yaşama mekanı totalitarizminin en aşırı örnekleri. Dışarıdan içeriye göz atıldığında bütün TV aygıtlarının bütün apartman dairelerinde aynı yerde olduğu göze çarpar çoğu zaman. Televizyon seyretmek için oturulan kanepede hep aynı yerdedir. Tıpatıp aynı yerlerde yemek yer bağırsaklarımızı boşaltır, cinsel ilişkide bulunuruz. Bir yabancının elini kolunu sallaya sallaya bir apartman dairesine girip, sanki yıllardır orada oturuyormuşçasına her şeyi yerli yerinde bulması işten bile değildir. Günümüz yaşama mekanları, sakinlerinin ne bireysel ne de kültürel farklılıklarını yansıtıyor artık. Bu totaliter yaşama mekanları aracılığıyla, insanın çevresini düzenleme bağlamındaki tüm yaratıcılığı köreltilmiş, yok edilmiştir. 3. 20. yüzyılın totaliter evleri, mekanı fonksiyonel biçimde düzenlemenin yanı sıra, en özgür mekanlardan da yoksundurlar. Eskiden hemen hemen tüm evlerin tavan arası ve bazen de kiler ya da bodrum gibi gizli yerleri vardı. Pek çok insan için tavan arası bir yığın zengin, çılgın, nostaljik, gizemli, renkli çağrışım uyandırır hala. Tavan arası onlar için yalnızca müthiş bir düzensizlik ortamı değil, aynı zamanda bir kuşaktan ötekine uzanan tarihsel sürekliliğe işaret eden bir yerdi de. Bir zamanlar yaşamış olanlardan arta kalan bir yığın eşya, gazeteler, mektuplar, fotoğraflar, hepsi de her şeyin bir zamanlar nasıl olduğunu gösteren tanıklar. Tavan araları tarihi çabucak hayata, günümüze getirebilirler. Bu da insanları içinde yaşadıkları anın gereksinimlerine göre biçimlendirmeyi amaçlayan totaliter devlete karşı bir tehdit oluşturur. Tavan arasının tahrip edilmesi, evin içinde barınan tarihin silinip atılması demektir. Neden kalma oyuncak ayının tek başına yatak odasına yerleştirilmesi ya da eski bir fotoğraf albümünün saklanması bu tarihin saptırılmasından bir anokronizmadan başka bir şey değildir. 4. Başımızı dinleyecek köşemiz yoktur. Baskıdan kaçarsanız bu kez de kaçtığınız tek işlevli mekanın tutsağı olursunuz. İş bölümüne göre uyarlanmış, uzmanlaşmış bu evler, içinde yaşayan aileyi ya da insanları birbirinden ayırır. Aynı mekanın çok fonksiyonlu kullanımı ise aileyi bir arada tutar. Geleneksel İsveç mutfaklarında babanın rahatça piposunu tüttürmesi, sonra da şekerleme yapması için bir tahta sıra vardır. Bu arada anne ve çocuklar da bulaşık yıkarlar. Burada önemli olan şekerleme yapan kişinin cinsiyeti değil, insanların bir arada bulunması olgusudur. 20. yüzyılın yararlı mutfağında böyle bir sıraya yer yoktur. Bu, 20. yüzyılın kadın bulaşıkları yıkarken erkeğin uyumasına karşı olduğu anlamına gelmez. Bu, sadece mekanın işlevin etkinliğine göre düzenlenmiş olmasındandır. Sürat, işlevsellik ve beceri evde öylesine önem kazandı ki, artık insan mühendisleri etkili yaşama mekanları tasarlarken zaman ve hareket araştırmaları yapıyorlar. Tıpkı denizaltı ya da uçaklar için pilot mahalli tasarlar gibi. Bütçeleri el verdiği takdirde modern karı kocalar için ayrı banyo daireleri bile tasarlanıyor. Bir zamanlar bir başka yaşam düzeninde aile bireyleri birbirlerini sabunlayıp yıkar ve çoğunlukla bunu kahkahalar, neşe, sevecenlik içinde özenle yaparlardı. Mahremiyet bile bize düzenin ölçülerinde ve o ölçülerin mekanlarında yaşanacak biçimde empoze edilmiştir. Biz, kişisel mahremiyetlerimizi yaşayacak kişisel mekanlardan yoksunuzdur. Örneğin çocuklar ana babalarının yattıkları mekandan özellikle uzak tutulur. Çekirdek aile böyle konuları konuşmaktan bile çekinir, işi uzmanlara havale eder. Böylece kapalı kapı politikası güden bu tür toplumlar, cinsel eğitim diye adlandırdıkları bir alana da girmesi için devlete kapılarını açmış olurlar. Devlet gözetimi altındaki cinsel eğitimin ise sevgiyle hiçbir ilişkisi olmadığı açık. 5. Odalar sadece içlerinde ne yapacağımızı belirlemekle kalmaz, aynı zamanda hem hislerimizi hem de başkalarıyla olan ilişki tarzımızı etkiler. Gün ortasında çalışma odasında oturuyorsanız, düşündüğünüz ya da felsefe yaptığınız kabul edilecektir. Oysa, aynı şeyi yatak odasında yapsanız, bu davranış, istirahate çekildiğiniz ya da düpedüz tembellik ettiğiniz anlamına gelebilecektir. Her odayla bağlantılı duygular ve koşullandırma örnekleri vardır. Böyle bir koşullandırma, herhangi bir konuda derinlemesine düşünmekten ya da başkalarıyla daha derin ilişkilere girmekten alıkoyar insanı. İşlevlere göre ayrılmış çeşitli odalar, tüm düşünceleri, konuşmaları, duyguları ve ilişkileri gözetilen işleve mümkün olduğu kadar yakın tutar. Odadan odaya geçmek, zihni düzenimizi değiştirir. Bir ülkeden ya da bir kültürden bir başkasına geçmek gibi bir şeydir bu. Her odada başka bir işlevimiz vardır. Buna uygun olarak, yaşama mekanının totaliter yapısı tarafından bölünür ve yönetiliriz. Bunun karşıtı olarak önceden tanımlanmamış bir mekanda belirli bir süre kalmak, dikkatimizi toplama yeteneğimizin, rahatlık ve iç huzurumuzun artmasını da beraberinde getirir. Bu durum, kendini gözleme fırsatını verir insana. İnsan, mekana egemen olabilir. Kişi, mekandan büyüktür. Aynı mekandan çeşitli şekillerde yararlanmayı öğrendikçe, insanın yaratıcılığına ve yeteneklerine fırsat tanınmış olur. İşlevlere ayrılmış mekanların kişiye hükmetmesi yerinde sonunda kişi aynı mekandan sonsuz yararlanma biçimleri yaratır. Yaşama mekanının düzenlenmesi duygularımıza da hükmeder. Başka bir eve gittiğinizde yatak odasına kabul edilirseniz hisleriniz oturma odasında karşılandığınız zamankinden farklı olacaktır. Aynı şekilde mutfakta karşılandığınızda da bambaşka duygular içinde olacaksınızdır. Buna uygun olarak sohbet konusu, mahremiyetin sınırları kendimizden çok mekan tarafından belirlenmiş olacaktır. Aynı şey yemek odası için de geçerlidir. Yemek odasında uygunsuz sayılan bazı sohbetler oturma odasında pekala eğlenceli sayılabilir. Yatak odaları oyun bozanlık yapar. Herkesin kendi yatağı vardır. Birkaç dakika önce oturma ya da yemek odasında birbirine çok yakın oturan, samimi olan, konuşma sırasında birbirine değen kişiler şimdi duvarlarla birbirinden ayrılmak zorundadır. Çünkü yatak mahrem bir şeyi ima eder. Seksi ima eder. Böylece birbirine tümüyle yabancı olan kişiler yine kendilerine tümüyle yabancı olan kişilerle diskolarda ya da balo salonlarında çok samimi bir şekilde dans edebildikleri halde kendi evlerinin belirli bölümlerinde üstelik kendi dostlarıyla böyle samimi hatta yakın bile olamazlar. Yoksa yanlış anlaşılır. 6. Davranışlarımızın çoğu konusunda türümüzün yok olmasını sağlayacak bir yol izlediğimiz söylenebilir. Çağımız standart apartman dairesi birimi bunun bir örneğidir. İçgüdüsel davranışların sonucu olan bir kuş yuvası bile dünyanın dört bir yanında inşa edilen blok apartmanlara kıyasla daha çok çeşitlilik ve doğal çevreden yararlanma örneği gösteriyor. Günümüzün yaşama birimleri bize belirli eylem kalıpları ve onlara eşlik eden tek düze zihin düzenekleri empoze ediyor. Değişim ve çeşitlilik göstermeyen bir çevre yalnızca bireyi köreltmekle kalmaz, aynı zamanda türümüzün gelişimini de olumsuz yönde etkiler. Yaşama mekanımızdaki totalitarizm, yalnızca saptanmış standartları olan tutsaklığımızın bir simgesi olmakla kalmayıp, türümüzün varlığına bir tehdit de oluşturuyor olabilir. Aynı mekanda yenilen, içilen, müzik dinlenen, dans edilen ve kanepelere uzanılıp felsefe tartışılan son Grek sempozyumlarından bu yana 2000 küsur yıl geçti. 6 Kasım 1986, Marburg. Kahramanlar totaliterdir. 6. Nedir taht? kadifeyle kaplanmış yaldızlı bir parça tahta. Devletim ben. Burada halkın temsilcisi yalnızca benim. Hata yapmış olsam bile beni halkın içinde eleştirmemeliydiniz. İnsanlar kirli çamaşırlarını evde yıkar. Fransa'nın bana olan ihtiyacı benim Fransa'ya olan ihtiyacımdan daha fazla. Napolyon Bonaparte. 1. Tarihimiz özgürlükten kaçınma yolunda bir çabadan ibarettir. Çoğunlukla direnmek ya da yaratmaktan çok uyum sağlamaya çalışmışızdır. O direnen, bir şey yaratan ve bu uğurda yaşamlarını bile feda eden birkaç kişi, bizim gerçekte olmayan kişiliklerimizin bir yalanı, bir söylencisi haline geliyor. Bu yalanların somut temsilcisi olan kahramanlar, bizim tutsaklık arzumuzun birer kanıtıdır. Özgürlük içinde yaşamaya cesaret edemediğimiz için, bu işe tapındığımız kahramanlara havale ediyoruz. Kahramanlar, içimizdeki totalitarizmin karakteristik örnekleridir. Onlar aynı zamanda totaliter yönetimler içinde vazgeçilmezdirler. 2. Tüm toplumların, grupların, dinlerin, hareketlerin kendi kahramanları olmuştur. Sovyet ihtilalinin kahramanı Lenin, mumyalanmış, Kızıl Meydan'da yatmaktadır. Bu mumyalanmış cesedin belki de Lenin'e ait olmadığına ilişkin söylentiler bile vardır. 20. yüzyıl, mumyalamanın gizlerini eski Mısırlılar kadar bilmiyor. Neden tarihin ve yığınların gücüne inanan bir sosyalist devlet bir kahramanı canlı tutmaya bu denli özen göstersin? Kapitalist devletlerinde kendi kahramanları vardır ama onlar genellikle bu kahramanları tüketim maddeleri gibi değiştirip dururlar kendi özel baskı yöntemlerini güçlendirmek için. Kapitalist devletler kahramanlar icat ve imal ederler, sonra da günün birinde kitle iletişim araçlarını çok başarılı ve denetimli kullanarak onları öldürüverirler. Dinlerin de kahramanları vardır. İnançlılar kendi kahramanları adına yemin ederler, onlar uğruna ölürler ve çocuklarını onların adına kutsarlar. Eğer 6000 yıldan beri süregelen uygarlıklar boyunca iddia ettiğimiz gibi daha eğitimli toplumlar aşamasına geldiysek, neden hala böylesine hayattan kopuk, tek boyutlu kahramanlarımız var? Bu, hem kendi totaliter eğilimimizden hem de düzenin bu eğilimimizi sömürme ihtiyacından kaynaklanıyor. Halk masallarındaki efsanevi kişiler, kurulu düzenin yarattığı kahramanların tersine, her zaman sıradan çevrelerde, sıradan, gündelik işlerle yüz yüze gelirler. Çoğu, sözde zaaflarıyla sergilenir. Zaaf sözcüğünü kullanmamız bile genelde benimsediğimiz kahraman imajının totaliter olduğunu göstermeye yeterli bir kanıt. Yoksa hepimizin ortak ve normal bir özelliğini betimlemek için zaaf sözcüğünü kullanmak niye? Eski Yunan, insani zaafları olan mitolojik tanrılarıyla çok daha özgür bir toplumdu. O her şeye kadir Zeus, kılıbık bir kocaydı. O zamandan bu yana kahramanlar çok yol kat etmişler ve giderek bizi yöneten güçlerin güdümüne girmişlerdir. 3. Kahramanın insani yanı totaliter düzenin işine yaramaz. Bizim de insani olana fazla bir saygımız yoktur. Biz kahramanı yeğleriz. Kahraman insan değildir. Kahramanlık eylemi ve onun halesi içerisinden görülen şeyler dışında kahraman hakkında ne denli az şey bilinirse o kadar iyi olur. Totaliter düzen tek eylemli kahramanlarını insanlaşmadan ve yaşlılık ve benzer nedenler yüzünden utanç verici hale gelmeden önce kamuoyunun gözü önünden çeker. Çünkü kahramanın canlı tutulabilmesi için sadece insanların imgeleminde yaşaması gerekir. Bu yüzden kahramanlar her zaman gerçekte olduklarından daha büyük olarak düşlenirler. Bir kahramanla karşılaştığımız zaman en olağan tepkilerimizden biri onu düşlediğimiz kadar büyük bulmadığımız için şaşırdığımızı açıklamak olur. Teknolojinin kullanımı, düzenin kahramanını istediği gibi elinde oynatmasını kolaylaştırmıştır. Günümüz kahramanının imajı özellikle televizyon ve fotoğraflar aracılığıyla denetleniyor. Halktan bir kişinin kahramanın bizzat kendisini görebilmesi ya da onunla konuşmuş olan birisiyle konuşabilmesi için aylar, gelecekte belki de yıllar geçebilir.